Ayrım 2. Bozkır'da susuz büyür çiçek. Parantez içinde 40'lı yıllar. Hiç düşünmemişim etten kemikten bir insan gibi babamı, insanoğlu değil de mavi gözlü bir dağ delme makinesi. Coşku ve umuttan ibaret bir alet sanki. Önce hızlı gidiyordu cip. Toprak yola gelince yavaşladı. İçindeki toza boğarak, sarsılayıp pırpalayarak ilerlemeye başladı. Mühendis Nuri'nin dizleri arasına sıkıştırdığı küçük kızının, şoför Ahmet ile Mustafa'nın saçları, kirpikleri toz içinde kaldı. Doğada bahar yeni uyanıyordu. Toprak yolun ikiye bölündüğü kır gelinciklerle katır tırnaklarının birbirine karıştığı çılgın bir renk cümbüşü içindeydi. Topraktan fışkıran kokuyu içine çekince başı döndü mühendis Nuri'nin. Gözleri sarılı, beyazlı papatya öbeklerinde içinden hesapladı. Bir saate kadar yerlerine varsalar üçe doğru bitebilirdi işleri. Karısı bu pazarda ziyan
mahalle
yine diye söylenmezdi o zaman. Pazar günlerinin akşam programına sinema mı olurdu, arkadaşlarla birkaç el bezik mi yetiştirilebilirdi? Aslında onun umurunda bile değildi pazarın nasıl geçeceği. Fikri, aklı fikri elektrik direklerindeydi. Hafta başlarında hepsinin tellerini çekmiş, kontrollerini yapmış, işi bitirmiş olmak istiyordu. Bacaklarının arasına sıkıştırdığı çocuktan ince bir mırıltı geliyordu. Bir okul şarkısı söylüyordu kızı. Şoför Ahmet de şarkıyı biliyor, ıslıklarla eşlik ediyordu küçük kıza. Yaklaşık 20 yıldır bu şarkıyı bilmeyen yoktu memlekette. Okula başlayan her çocuk önce Türküm Doğru'yu
olmayan bile olan Sırp ve
şarkıyı öğreniyordu. Bayram günlerinde meydanlara doluşup bir ağızdan bu şarkılar söylüyordu okul çocukları. Kızı birden kesti şarkısını. Mekkare arabası ne demek baba diye sordu. Mühendis Nuri Doğan'ın yemyeşil örtüsünde zorlukla ayırdı bakışlarını. Küçük kızına baktı, birden toprağın kokusunda büyü bozuldu. Mavi durgun gökyüzü karıştı ve sağanaklar boşanmaya başladı. Küçücük bir oğlan oldu mühendis Nuri. Burnunu Rami'deki evlerinin bahçesine dayadı, evinin önünden geçen mekkare arabalarını seyre koyuldu. Sargı bezleri kurtlanmış kolların, bacakların sarkıttığı arabalar peş peşe ve çok yavaş geçmekteydiler pencerenin önünden. Taşıdıkları yaralıları sarkıp yeni kanamalar başlatmamak için. Belki de özen gösteriyordu sürücüleri. Cephane ve ceset taşıyan arabaları ise hızlı gitmelerinden ayırt ediyordu Nuri. Küçük oğlanın dehşetle izlediği bu manzara birkaç yıl önce ya Girit ya ölüm diye başlayan bir oyunun senaryosuydu. Birkaç yıl önce Nuri okula yeni başlayan abinin yanına katılıp onunla birlikte okula yollanmıştı. 5 yaşında var yoktu. Diğer çocuklara yapıldığı gibi onun da başına bir keçe külah geçirilmiş. Girit bizim canımız, feda olsun kanımız diye bağıran sokaklarda dolaştırılmıştı. Tam 3 gün. Üçüncü gün annesi babasına isyan etmiş, yollamam artık el kadar çocuğu sokaklara, harap düştü zavallı. Girit'in kurtuluşu sübyancılarının bağırıp çağırmasına kaldıysa zaten geçmiş ola demişti. Ne kadar sonraydı acaba babasının piştavını ateşleyip evin karşısındaki kavaklara doğru ateş etmesi, korkudan gözleri yuvalarından uğrayan oğlunu kucağına almış, babanın kızgınlığı sana değil Nurim, Bosna gitti elimizden. Doğup büyüdüğümüz, ekip biçtiğimiz topraklarımız Avusturya'ya verildi. Yurtsuz kaldık. Babam bunun için kurşun sıkıyor, öfkesini boşaltıyor demişti annesi. Babasının öfkesi günlerin içinde tarifsiz bir kedere dönüşmüştü. Ne olacak şimdi benim evlatlarımın hali, ne yapacak şimdi benim oğlucuklarım diye soruyordu sık sık pencerenin dışında. Uzanan kırlara bakarak kimse yanıtlamıyordu babasını. Namaza döndüğü durduğunda koca adamın gözlerinden akan yaşların mintanını damlayışını seyrediyordu çocuk. Babalar dağlardı demek. Nuri pencereye yapışıp kaybedilen bir savaşın aç, yorgun, bitkin ve yaralı askerlerinin geçişini seyrediyordu mekbare arabalarında. Evindeki keder anlam kazanmaya başlıyordu yavaş yavaş. Başına ağır gelen bir acıyla burkuyordu yüreği. Mühendis Nuri papatya ve gelincik dolu kırların ortasında bu onu anılarından içine atıveren kızını içerledi. Durgunsun beyim dedi Mustafa. Ağzına bıçak açmıyor kaç gündür. Fazla bir işimiz kalmadı gayri. 3-5 tel daha çektik mi tamamdır işimiz. Geçmişiz bu tozlu yollardan artık. Geçmeyiz bu tozlu yollardan artık. Bir köy daha ışığa kavuşuyor diye düşündü mühendis Nuri. Mekkare arabalarından bu yana neler oldu neler. Boşnak babam benim. Hallere ne olacak diye üzüldüğün oğulların ışık tutuyor şimdi dört yana. Yenik, yıkık yurdun silkiniyor. Bak birkaç sel sonra bir köy daha aydınlanacak. Yola, eve, suya, ışığa kavuşacak Anadolu. Kızım benim yaşıma geldiğinde tasalanmayacak kendi çocukları için. Benim kızım Mustafa'nın oğlu Rıza dayınınkilerin sıtma olmadan, bitlenmeden, savaş görmeden top ve mutlu yaşayacaklar bu topraklarda. Kızının uzun örgülerini okşadı. Bu çocuğu en iyiyi, en güzeli, en doğruyu öğretebilse, verebilse. Savaş çok tam bitti kızım diye git dedi yavaşça. Unut Mekkar arabalarını. Her şey çok güzel olacak. Ne kızı, ne Mustafa, ne de şoför Ahmet bir şey anladılar dediklerinden. Zaten ne zamandır tasayla izliyordu Mustafa mühendisi. Az konuşan adam hiç konuşmaz olmuştu. Son günlerde bir şeylere sıkıldığı besbelliydi. Mustafa'nın canı bu kurbandı mühendisi. Hakkı, haklıyı haksızdan ayırmasını bilen, işçileri adam yerine koyan, dürüst, çalışkan, yiğit bir kişiydi mühendis Nuri. Mustafa için yükünü hafifletebilsin diye mühendisin gözünün içine bakardı adeta. Yerime göz mü koydun arkadaş? Bu gidişle benim pabuçlarımı dama atacaksın diyordu mühendis Nuri. Senin yerine kimseler dolduramaz bey, senden üstünü yok diye yanıtlıyordu Mustafa. Dostlukları ve karşılıklı sevgileri günden güne gelişiyordu dağı taşı yoğuran iki adamın. Cumartesi günü mühendis Nuri'nin karşısına dikilmişti Mustafa. Beyim, biliyorum son telleri çekmeden için rahat etmeyecek. Yarın bir yol gelip gidip geliverelim, ben birkaç saat içinde bitiriveririm işini direklerin demişti. Minnetle parlamıştı gözleri mühendisin. Kız olanca hızıyla koştu papatyaların arasında. Sıska çocuk bacaklarıyla yaylanıp zıpladı. Bir tay gibi sağa sola seyirtti. Kucak kucak papatya topladı. Beceriksiz parmaklarıyla taçlar yaptı papatyalardan. Kelebek kovaladı. Ağaçlara tırmandı. Çimenlerin üzerinde yuvarlanırken otlar takıldı saçlarına. Üstü başı yeşil lekeler içinde kaldı. Kent soylu çocuklara özgü hasretle doğayla alt alta üst üste boğuştu, sevişti. Toprağın otun kokusu kızın saçlarına tenine sindi. Buram buram bahar koktu. Sonra Mustafa'nın omuzlarına tırmandı. Mustafa at oldu, çocuk binici. At bin kişniye kişniye gezdirdi binicisini. Mühendis Nuri'nin kızı mutluluktan bitkin düştü. Yemeğe çağrıldığında ellerinde papatya saplarından örülmüş kolyelerle koştu babasına. Çiçekleri yolup durma dedi babası. Bozkırda susuz büyür çiçek ve kısadır ömrü. Kıymetini bilmek gerek. Gözlerinle sev, koparma sakın. Omuzlarından tuttu kızını, hafif rüzgarda kırıtan papatyalara baktılar birlikte. Mühendis Nuri kız Rıza dayının hazırladığı köy yemeğini yedikten sonra ağzında pekmez tadı bir ağacın gölgesinde uzanıyordu gözleri kapalı. Huzursuzdu, işlerini bitirip kendi kendileriyle yalnız kalınca böyle bir türlü çözemediği sorunlarına takılmıştı yine aklı. Adana Ovası'nın sulama projesi tüm ayrıntılarıyla gözlerinin önündeydi. Günlerden beri evinde ne karısı uykuya dalınca sessizce yatağından kalkıyor, yemek odasına geçiyor, masanın başına çöküp yarım paket birinci bitene kadar düşünüyordu. Kendini Su İşleri Müdürlüğü'ne atayan Çalışma Bakanı'na ters düşmekle Adana Ovası'nın sulama projesini bakanın arazisini kapsayacak biçimde değiştirmenin arasında bunu yapamayacağı bildiği halde sabaha kadar oturuyordu. 5 yıldan beri ilk kez çoluk çocuk birlikte tatil yapacaklardı bu yaz. Karısını ve kızını alıp 15 günlüğüne Marmara sahillerine gitmeyi düşünmüştü. Denize yakın, pahalı olmayan bir pansiyon bulunurdu elbet. Karısının mantosu eskimişti. Geçen yılı aşınan kol kenarlarına kadife parça geçevirtmişti karısı. Kışa manto yenilenmeliydi artık. Kızının okulun yeni yanı sıra piyano dersleri de vardı. Karı koca dil bildikleri için Ankara'nın diplomatik çevrelerinin de içinde bulundukları kendilerini belki de bir düzeyde yaşamaları gerekiyordu. Karısı İstanbul'daki baba evinden stil mobilyalar, kıymetli biblolar getirmişti Ankara'ya. Paşa dedenin kalpaklı resmi kocaman gümüş çerçevenin içinde baş gösteriyordu, köşeye konmuştu. Bir müdür karısının kürkü olmalı gerekçesiyle kayınvalidenin kürkü kızının ölçülerine göre küçültülmüştü. Mühendis Nuri hoşlanmamıştı bu işten ama sesini de çıkaramamıştı. Konak yaşamının aşçılık uşaklı düzeyinde gelip Ankara'nın memur yaşamına ayak uydurmaya çalışan karısının bir türlü kaprisleri hoşa gitmemeye hoş görmeye çalışıyordu. Kürkün düzeltme ücreti taksitle ödenecekti. Yeni alınan gümüş tepsinin parası da öyle. Ankara memur, dolayısıyla taksit şehriydi. Yine de buzdolabı daha bir süre beklemesi gereken bir hayaldi onun için. Kim bilir, belki de yılbaşında verilecek primle gerçekleştirilecek bir hayal. Devlet memuriyetinde yüksek kademenin ücreti getirdiği onur ile at başı gidiyordu. Su işleri müdürü olmak, versıl olmak değildi. Ankara'da 2 yıl önce Çalışma Bakanı bu çok yetenekli genç mühendisi kendin atamıştı bu önemli göreve. 40'lı yılların Ankara'sı genç yöneticilere alışık değildi henüz. Ama mühendis Nuri kişiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle yadırgatmamıştı ki etrafını. Yıllardır ilk kez bir yaz tatiline hazırlanırken, yeni bir manto alınması şart olmuşken, bir sürü taksit ödenmek üzereyken, Allah belanı versin Adana Ovası'nın sulama projesi dedi mühendis Nuri. Önce Rıza dayının sesini ayırt etti bağrışmaların arasında. Sonra birileri üstüne doğru 4 nalı at sürüyormuş gibi bir duyguya kapıldı mühendis Nuri. Doğruldu, kendine doğru koşan köylüleri görünce ayağa kalktı. Kalabalıktılar, kızı da aralarındaydı. Hep bir ağızdan bağırarak bir şeyler söylemeye çalışıyorlardı. En önde koşan Rıza dayının dehşet içindeki yüzü yaklaştı, yaklaştı. Ellerini önüne kavuşturup yere bakarak konuştu yaşlı adam. Mühendis Nuri ok gibi fırladı, tarlanın arasından etkinleri eze eze elektrik direklerinin bulunduğu yöne koştu. Mis kokulu bir pazar sabahı, görev dışı tel çekmeye geldiği direklere ellerini güneşe siper ederek baktı. Son direğin üstünde Mustafa'nın kömürleşmiş gövdesini gördü. Hangi eşek Mustafa direkteyken elektrik verdi oraya diye uludu. Bir daha soydu, sordu haykırarak. Sesi giderek bir çığlığa dönüştü. Sorduğu sorunun anlamsızlığını kavrayınca başı ellerinin arasında papatyaların üstüne çöktü. Şoför Ahmet direğe bakmaması için küçük kızın başını göğsüne bastırıyordu. Taze ot kokusu yükseliyordu topraktan.